Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 359. 17. kaset A yüzü. Bursa, Macaristan, Karabiber yolu. Eflak transit ticaretinin Orta Avrupa yünlülerinin doğu imtiyasıyla özellikle de baharatla değişimden büyük kar sağladığı anlaşılıyor. Öyle görünüyor ki Portekizlilerin Hindistan'a ulaşmalarının öncesinde olduğu kadar sonrasında da Osmanlı İmparatorluğu oldukça bol baharat temin edebiliyor. Dolayısıyla hem iç pazarın ihtiyacı karşılanıyor hem de fazlası Kuzey Karadeniz ile Tuna bölgelerine yeniden ihraç ediliyordu. Aslında biri Venedik Pozzuoli üzerinden, diğeri ise Bursa Brasov üzerinden olmak üzere iki baharat yolu Doğu Orta Avrupa'ya uzanıyordu. 1457-1458 mali yılında Venedik Pozzuoli üzerinden Macaristan'a ulaşan karabiber ithalatı topu topu 166 kental ya da 98 metrik kental, gümrükte takdir edilen değeri de 2833 florin ama bir başka değerlendirmeye göre 5004 florin kadardı. Oysa doğudan, yani Osmanlı topraklarından her yıl yapılan ithalat bu miktarın hayli üzerindeydi ve 463 metrik kentale ulaşıyordu. Brasov'da bir kental yaklaşık 56 kiloydu. Doğudan yapılan ithalat sonraki yıllarda da hep yükseldi ve Transilvanya ve Macaristan piyasalarının yerel ihtiyacının çok üzerinde seyretti. 1500 tarihli Sibiu gümrük defterine göre Curtea del Argeş'ten İki ulah tacir kente 6 defa gelip gitmiş, toplam 105 kental kadar karabiber satın almış ve 4120.5 florin ödemişti. Pah'ın hesaplarına göre bu sıralarda her iki transit merkezinin iş hacminin toplamı yıllık ithalat miktarı olarak 825 kental karabiberi, değer olarak da 36.000 altın florini buluyordu. Gene Pah'ın eklediği gibi bu 1457-58'de Venedik üzerinden Pozzuoli'ye yapılan ithalatla karşılaştırıldığında muazzam bir miktardı. Ne var ki Venedik üzerinden yapılan ithalat kentel başına yalnız 30 florine gelmesine karşılık Transilvanya kentlerine ulaşan ithalatın her kenteli 43.6 florine mal oluyordu. Bunun nedeni 1420'ler ile 1440'lar arasında karabiberin Venedik piyasasındaki toplam fiyatının %50 dolayında bir düşüş göstermiş ve yüzyılın sonuna kadar kargo, yani 120 kilogram başına 40-50 düka altını gibi 15. yüzyılın ilk 20 yılının çok altındaki bir düzeyde seyretmiş olmasıydı. Bakınız tablo 61. Tablo 61. 1500 dolaylarında karabiber fiyatları. Florin bölü düka altını olarak. Mısır'da 1480-1500 arası 19, parantez içinde 1496'da. Bursa'da 1480-1500 arasında 19-24. Pera'da 1500-1505 yılları arasında 27, parantez içinde 1501'de. Edirne'de 1502'de resmi fiyatı 18 ile 19. Ciurciu'da 1525'te 36, Kili'de 1504'te 40 ila 48, Akkerman'da 1504'te 20 ila 36, 1515'te 36, Brasov'da 1503'te 40 ila 55, Nagisseben'de 1500'de 40 ila 44, Nagivarat'ta 1502'de 45, Venedik'te 1480-1500 yılları arasında 19 ila 23. Floransa'da 1480 yıllarıyla 1480 ile 1500 yılları arasında 24. Pozzuoli'de 1457-58 yıllarında 30. Fiyatlar arasında uyum sağlanmasında şu ölçüler kullanılmıştır. 1 Osmanlı kantarı 56 kilogram. Bir Viyana ve Buda kantarı 56 ila 59 kilogram. Bir Mısır kantarı 185 kilogram. Bir Venedik kargosu 120 kilogram. Bir Macar florini 50 akçe. Kaynaklar Lane 1973 sayfa 288-289, İnalcık 1960B sayfa 131-140, Pah 1980 sayfa 12-15. Doğudan Transilvanya'ya ithal edilen karabiber fazlası buradan da tekrar Nagivarat panayırına ihraç edilmekteydi. Değerli doğu emtiyası yüklü arabalar orada da el değiştirdikten sonra Macaristan'ın daha batısındaki kentlere doğru yollarına devam ederdi. Bu uzak mesafe ticareti Kassa, parantez içinde Kaşau ve Braşov'dan Saksonyalı tüccarın tekelinde bulunmaktaydı. Ayrıca 1500'e gelindiğinde Kassa tüccarının kumaş verip karşılığında Braşov tüccarının ithal ettiği şaraplardan da aldığı gözleniyordu. Kumaş alımı büyük yatırım gerektirmekteydi. Böyle bir örnekte işlem hacmi 8709 florini bulmuştu. Baharat ithalatının büyük kısmı karabiber, zencefil ve günlükten oluşuyor. Karanfil çok arkadan geliyordu. Safran, tarçın ve küçük boy Hindistan cevizleri gibi pahalı baharat görece küçük miktarlarda ithal edilmekteydi. Yukarıda da işaret edildiği gibi 14. yüzyıl sonlarından ya da belki daha erken bir tarihten itibaren Bursa, Doğu emtiyasının başlıca antreposu haline gelmişti ve Tuna iskelelerine baharat buradan ulaştırılıyordu. Çok iyi bilindiği gibi 1500'lere gelindiğinde Bursa'da baharat ticareti artık en büyük işlerdendi ve bir tarafta Halep ve Şam'daki Arap ithalatçıların, diğer tarafta ise Türk ve Yahudi tüccarın kontrolünde bulunuyordu. Uluslararası baharat ticaretini yürütüp bu ticaretten kazanç sağlayanlar esas olarak Orta Doğu uluslarıydı. 1400-1500 dönemindeki Osmanlı yayılmasının yarattığı değişiklik, Cenevalıların gerek bu ticareti gerekse zenginliklerinin diğer büyük kaynağı olan köle ticaretini Osmanlı tebaasına kaptırmaları anlamına geliyordu. Bursa ve Edirne'deki fiyatlar Transilvanya gümrüğünde neredeyse iki katına çıkmaktaydı. Buna karşılık Venedik Possoni güzergahında elde edilebilecek kar herhalde Doğu güzergahındakinden düşük olmalıydı. Ancak taşıma maliyetleri, farklı ölçülerin kullanılması, ticaret hacmi ve malların çıkış noktası gibi pek çok çeşitli değişkenler nedeniyle bütün bu gibi karşılaştırmaların kesinlikten yoksun olduğunu unutmamalıyız. Gene bu bağlamda Orta Avrupa devletlerinin imtiyazlı tüccar sistemi çerçevesinde Doğu emtiyasının ticaret tekelinin belirli bazı kentlere ve tacir gruplarına verilmiş olmasına karşılık Osmanlıların daha liberal politikalar izlemesinin yarattığı fark da gözden uzak tutulmamalıdır. 14. yüzyılın sonundan itibaren Braşov'da gerek ihraç edilen gerekse transit geçen malların toplam değeri 1503 ve 1504 yıllarında doruğa ulaşmış, 16. yüzyılın ilk yarısının tümünde ise yılda 70 bin 80 bin florin arasında oynayıp durmuştu. Bakınız tablo 60. Zamanla ihracatta baş gösteren düşüş, Eflak ve Boğdan'da ithal ikamesi sanayilerinin kaydettiği gelişmeden kaynaklanıyordu. Habsburglar ile Osmanlılar arasındaki savaşlar da Orta Avrupa'dan Osmanlı İmparatorluğu'na doğru mal akışını bazen bütünüyle durdurmaktaydı. Örneğin 1529 ve 1530 yıllarında piyasada görülen ani düşüşün nedeni, Osmanlıların vasalları Eflak ve Boğdan'la birlikte Avusturya'ya düzenledikleri saldırılardı. 1503'te Doğu emtiyası ithalatı olağanüstü yüksekti ve değeri 85 bin altını buluyordu. Belki de bu yoğun trafiğin nedeni Osmanlı-Venedik Savaşı'ydı. Bu gibi savaş yıllarında Orta Avrupa Doğu emtiyası ikmalini Venedik üzerinden değil Braşov üzerinden yapıyor. Dolayısıyla Venedik ticaretinin olağan düzeyinde keskin düşüşler gözleniyordu. Buna karşılık 1529-30 Osmanlı-Habsburg Savaşı sırasında Braşov'daki yıllık ticaret hacmi ortalama 33 bin florinde kalmıştır. Aynı dönemde Rumen voyvodalıklarına ve Osmanlı topraklarına Braşov'dan yapılan ihracat ile Avrupa'dan gelip transit geçen malların toplamı yılda ortalama 10 bin florinden ibaretti. Ancak unutulmamalıdır ki Braşov'dan Osmanlı kentlerine gerek doğrudan ihracatın gerekse transit ticaretinin her zaman sınırlı olmasının bir nedeni bu malların büyük bölümünün Osmanlı diyarlarına re-export edilmek üzere Eflak ve Boğdan tüccarınca satın alınıyor olmasıydı. Eflak tüccarı yerli ulahların yanı sıra Ermeni, Rum ve Yahudileri de kapsıyordu. Osmanlı İmparatorluğu örneğinde de görüldüğü gibi 16. yüzyılın başları itibariyle iş başına ortalama yatırımı 1450 florinden başlayan büyük tüccar hemen tamamen Doğu emtiyası ve Batı mallarının toptancılığıyla uğraşmaktaydı. Müşterileri ise küçük yatırım sahibi tüccar ve perakendeciler ile iyi kalite Batı yünlülerine ve ya da Bursa İpeklilerine düşkün hakim sınıf mensuplarını ve zengin burjuvaları içeriyordu. 16. yüzyılın ilk yarısında Braşov gerek uluslararası bir kavşak gerekse Rumen toprakları içinde başlı başına bir ticaret merkezi olarak taşımış olduğu önemi yitirmeye yüz tuttu. Bu ekonomik gerileme döneminde büyük bir tacirin herhangi bir girişime yatırdığı ortalama sermaye 1450 florin dolayından 641 florine düşerken lüks emtia ithalat ve ihracatında da paralel bir çöküş gözlendi. 16. yüzyılın ikinci yarısında Rum, Yahudi, Ermeni ve Türklerden oluşan Levant tüccarı arasında ise keskin bir rekabet hüküm sürüyordu. Türklerin yani Osmanlı hükümetinin desteği sayesinde bu Levant tüccarı Doğu emtiyası ticaretinde uzmanlaşıyor, her türlü lonca düzenlemesinden variste oldukları için de Braşov tüccarının transit geçiş ve depolama imtiyazlarını ihlal edip sonunda ticari faaliyetlerini Transilvanya'nın tamamına yayıyorlardı. Gerek Braşov tüccarının gerekse kent belediyelerinin ticaret tekerlerini korumak için başvurdukları bu bütün önlemler ise başarısız kalmaktaydı. 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde Transilvanya tüccarının yanı sıra Ulah, Ermeni, Türk, Rum, Arap, İtalyan ve Polonyalılar Braşov'da ticaret yapıyordu. Hatta Eflak ve Bodan Voyvodaları kendi tebaalarının Braşov'daki ticaret tekelini kırmalarına yardımcı oluyorlardı. 1364'ten itibaren her yıl yapılan Braşov panayırı da yabancı tüccara serbestçe alışveriş olanağı tanımaktaydı. 1554'te çoğu Eflak, Bodan ve Transilvanya'dan olmak üzere 1000 dolayında tacir Braşov'a uğramıştı. 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu ile Polonya arasındaki ticaretin bu 100 yıllık örüntüsünde pek bir değişiklik olmadı. Polonya, güneyden ithal ettiği şarap, sığır, balık, tuz ve hayvan derilerini Hotin, Yaroslav, Lviv ve Krakow panayırlarına yönlendiriyor. Buna karşılık artık esas olarak İngiliz ama kısmen de Hollanda, İtalya ve Ren havzası imalatı olmak üzere yünlü kumaş ihraç ediyordu. Bu ihracatın bir bölümü İtalyanların 16. yüzyılda Sibiu'da kurduğu tekstil sanayince karşılanmaktaydı. Böylece Batı kaynaklı transit emtiyasının yanı sıra Transilvanya'nın, Polonya'nın ve Macaristan'ın Habsburg yönetimindeki kesimleriyle aynı hanedana ait diğer toprakların yerli sanayileri de sanayi ürünlerini Osmanlı piyasasına sunuyordu. 16. yüzyılın son ve 17. yüzyılın ilk birkaç 10 yılında Lviv, Bodan, İstanbul güzergahında artık Batı Avrupa tüccarına da rastlanmaktaydı. Orta Avrupa ticareti Osmanlıların elindeki toprakları çevreleyen Macaristan, Slovakya, Silezya ve Polonya gibi komşu bölgelerde hayli girift bir ticaret yolları şebekesinin gelişmesine yol açtı. Karpatlar Havzası'nın Türk egemenliğinde olduğu dönemde Transilvanya'nın Silezya ve komşu Alman toprakları ile ticaret ilişkileri Avusturya ve Yukarı Almanya ile ilişkilerinden daha güçlüydü. 16. yüzyıl boyunca Osmanlı yönetimi Avusturya'daki Sırp tüccarını korumaya yönelik müdahalelerde bulundu. 1606'daki Zitva Torok'ta, parantez içinde Zitva Torok'ta yapılan anlaşma, Avusturya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ilk defa ticaret özgürlüğünü resmen geçerli kılıyor ve tüccarın güvenliğini garanti altına alıyordu. Dipnot. 1615 anlaşmasının parantez içinde Muahedat 3.75 ticaret özgürlüğüne ilişkin maddesinde şöyle deniyordu. Gerek bizim topraklarımızın gerekse karşı tarafın tüccarı ticaret amacıyla serbestçe gelip gidebileceklerdir. Yetkili makam veya temsilcilerce ellerine verilmiş özel belgeleri hazır bulunduracak ve sınırda ibraz edeceklerdir. Mahallin Osmanlı komutanı veya temsilcisi bu belgeye kendi mührünü vuracak ama bunun için ayrı bir ücret alınmayacaktır. Tacirler herhangi bir yere gitmek istediklerinde yanlarına refakatçi verilecek. Bu refakatçiler onları tehlikeli yerlerden de geçirecek kadar güçlü olacaktır. Bir kere gerekli vergi ve resimlerini ödedikten sonra kimse tüccara sorun çıkartmayacak, diledikleri yere gitmelerine engel olunmayacaktır. Gene de koşulların karmaşıklığı canlı bir ticaretin yeşermesini önlüyordu. Bu ticaret özgürlüğünden Kutsal Roma İmparatorluğu ile Habsburglara bağlı bütün diyarlar yani Avusturya, Macaristan, Flandır ve İspanya tüccarı yararlanacaktı. Osmanlı topraklarına gelen tüccarın imparatordan berat almış olması ve ithalattan da ihracattan da ad valorem %3 oranında gümrük ödemesi şarttı. Ayrıca imparatorun temsilcisi veya konsolosuna da %2'lik bir bedel ödüyorlardı. Ancak bir kere gümrük vergisi ödendikten sonra başka hiçbir yerde kendilerinden herhangi bir ek vergi alınmayacaktı. Tüccarın kendi aralarında çıkacak sorunlara Avusturya yasaları çerçevesinde imparatorun temsilcisi veya konsolosu bakacaktı. 4000 akçeyi aşan miktarların söz konusu olduğu davalar ise sultanın divanına getirilecekti. Buna karşılık herhangi bir tacir öldüğünde mal varlığının imparatorun temsilcisi veya konsolosunca emanete alınması ve Osmanlı tarafının buna herhangi bir müdahalede bulunmaması öngörülüyordu. Böylece 1606 anlaşması Habsburg diyarlarının tüccarını temel kapitülasyon ayrıcalıklarının kapsamına almaktaydı. Nitekim 1617'de Sultan 1. Ahmet bunu resmen tam bir kapitülasyona dönüştürecek 1664 tarihli Vasvar Barış Anlaşması'nın ardından imparator 1666'da bu kapitülasyonların yenilenmesine büyük önem atfedecekti. Batı'nın tüccar ekonomilerine öykünen Avusturya hükümeti artık yakın doğu ticaretinde daha aktif bir rol oynamaya hevesleniyor ve ilk Avusturya Levant Kumpanyası'nı kurduruyordu. 1666 tarihli Habsburg kapitülasyonlarını izleyen 20 yılda Osmanlılar elindeki güney diyarlarıyla ticaretin genişlemesi, Eperjes, Buda, Possoni, parantez içinde Presburg, Viyana, Prag, Breslau ve Leipzig gibi ticaret merkezlerinde Sırp, Ermeni ve Rum topluluklarının yerleşmesine yol açtı. Bu yerleşimler 18. yüzyılda büyüyerek gerçek tüccar kolonilerine dönüştü. Sayfa 364. Yeni uç boyu Macaristan. Sırbistan hakimi George Brankovic, parantez içinde 1427-1459 döneminde Tuna üzerinde bir müstahkem mevki olarak kurulan Smederovo, parantez içinde Semendire, Sırp despotluğunun 1459'da ilhak edilmesinin ardından Osmanlıların kuzeyde en önemli askeri harekat ve ticaret merkezi haline gelmişti. Eski Sırp despotluğuna denk düşen Semendire sancağı Macaristan'la yüz yüze bulunuyor ve 1521'de Belgrad alınıncaya kadar Semendire sancak beyine diğer Rumeli beyleri arasında özel bir yer tanınıyordu. Olağan düzenli gelirine ek olarak Semendire Bey'i Macaristan ile Osmanlı ülkesi arasındaki emtia trafiğinden ve gidip gelen teknelerden kendi adına rüsumat toplardı. O sırada Transilvanya, Slovakya, Slavonya ve Hırvatistan ile Banat'ı kapsayan Macar Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu'na esas olarak yünlü kumaş, metaller, at ve sığır ihraç ediyordu. Esas giriş noktası da Semendire'ydi. Burada alınan ticari vergiler 3 kategoriden ibaretti. Gümrük vergileri, pazar baçları ve transit geçiş resimleri. Dipnot. 1. Süleyman Kanunnamesi olarak bilinen ama aslında 1500 dolaylarında yasalaştırılan, bakınız İnalcık 1969C sayfa 117-120 genel kanunnamede Semendire'de tahsil edilen gümrük vergileri ile pazar başlarının oranları ayrı ayrı başlıklar altında yer almaktadır. Macaristan'dan ithal edilen mallar üzerindeki gümrük vergisi ad valorem %8'i buluyor, %5'ini sancak beyi alırken %3 hazineye gidiyordu. 1526'da Mohaç'ta kazandıkları ezici zaferin ardından Osmanlılar, Eflak ve Boğdan'da da yapmış oldukları gibi ilk başta Tuna ötesindeki Macar topraklarını Janos, parantez içinde Janos Zapolya, parantez içinde 1526-1541 yönetiminde bir vasal devlet olarak muhafaza etmek eğilimindeydiler. Ancak ortaya çıkan yeni koşullar, Kral Zapolya'nın halefinin reşit olmaması, buna karşılık Habsburgların Macaristan üzerinde veraset iddiasında bulunmaları, 1541-1566 döneminde Osmanlıları Orta Macaristan ovalarını doğrudan kendi yönetimlerine geçirip bir sınır beylerbeyliği olarak örgütlemeye itti. Bu yeni beylerbeylik, Orta Macaristan ovalarının yanı sıra hem Drava ve Sava nehirlerinin arasında kalan Sirem'i, parantez içinde Sizerem, eski Sirmium, hem de Tuna'nın sağ yakasındaki Semendire sancağını içine alıyordu. Osmanlı yönetiminde Buda'nın konumu değişti. Kudretli bir Orta Avrupa Krallığı'nın başkenti iken bir Orta Doğu İmparatorluğu'nun sınır kenti haline geldi. 1526'dan itibaren Transilvanya'da, parantez içinde Erdel, haraçgüzar bir ülke olarak Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girdi. Ve anlaşılan bu çerçeve içinde Osmanlı İmparatorluğu ile Orta Avrupa arasındaki ticarette aracı rolü oynamaya devam etti. Osmanlı egemenliği Macar toplumunun gelişimini köklü bir kesintiye uğrattı. Bunun nedeni Osmanlıların Macar kraliyet yönetim ve hukuk sistemini feshedip Osmanlı kanunlarını yürürlüğe koymalarıydı. Dolayısıyla Macarlar doğrudan doğruya dini hukuk alanına giren durumlar hariç bütün hukuki sorunları için Osmanlı mahkemelerine başvurmak zorunda kaldılar. Öte yandan Osmanlıların kapsamlı bir müstahkem mevkiler şebekesi kurup çok sayıda kalabalık garnizonlar bulundurmaları gerektiğinden hükümet yerel gelirleri büyük ölçüde merkezi imparatorluk hazinesinden takviye etmek mecburiyetinde kaldı. Ancak 1552 ile 1580 arasında Macaristan'daki gelir tahsilatında bazen 4 katına varan çarpıcı artışlar da görülmüyor değildi. Bu paralar hükümetin garnizonlara yerel gelir fazlalarından ödeme yapmasını mümkün kılıyordu. Uç bölgesi olarak Macar toprakları 150 yıl boyunca Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları arasında neredeyse kesintisiz savaşlara tanık oldu ve sınır kesimindeki geniş topraklar bir görüşe göre bu yüzden tekrar otlak veya bataklığa dönüştü. Ganimet önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Bu koşullar Osmanlı ve Avusturya hükümetlerini küçük çapta akınların barışı bozma gerekçesi sayılmaması konusunda görüş birliğine itti. Sınır kalelerinde düzenli, maaşlı birliklerin yanı sıra sırf ganimetle geçinen kalabalık gönüllülük grupları da vardı. Bu gönüllüler işsiz güçsüz gençlerden, genellikle de topraksız köylülerden oluşuyor, akınlara katılarak geçimlerini kazanmaya çalışıyorlardı. Ancak düzenli kale muhafızları kadrolarında kovulma veya ölüm nedeniyle boşluklar meydana geldiğinde onların yerine maaşlı olarak atanmayı umuyorlardı. Anlaşıldığı kadarıyla Müslüman Osmanlılar 16. yüzyıl boyunca Macaristan'da yalnızca küçük topluluklar oluşturmuşlar. Bunlar da çoğunlukla kentlere yerleşmişlerdi. Macaristan'da Osmanlılaşma ve Müslümanlaşma süreci asla Batı Anadolu'daki ya da Doğu Balkanlar'daki kadar gelişip tamamlanmadı. Herhangi bir Macar kentinin ne ölçüde Osmanlı etkisine girdiği, oraya ne kadar askeri idari personel yerleştirildiği ile belirleniyordu. Toplumsal hayat ancak Buda, Peşte, Segedin, parantez içinde Szeged ve İstolni Belgrad gibi büyük yönetim merkezlerinde Osmanlı kültüründen doğrudan etkilendi. Türk askeri ve idari personelin kentlerin kalelerinde yerleşmesine karşılık varoşlar yani hisar dışı mahalleler kendi özel topluluk yaşantılarını sürdürdüler. Hatta Osmanlı öncesinin Macar belediye kurumlarını bile korudular. Bununla birlikte bir Macar bürosu yani mahalle muhtarının yetki ve sorumlulukları Osmanlı öncesindeki selef ve benzerlerininkinden çok farklıydı. Hatta içlerinden bazıları Osmanlılardan timar bile alabiliyordu. Macaristan'daki Osmanlı askerlerinden çoğunun Boşnak kökenli olması, genellikle Osmanlı Müslüman kültürünün Boşnak varyantının diğer bölgelere kıyasla daha belirgin olmasına yol açıyordu. Taşra'da İstolni, Belgrad ve Solnok gibi bazı merkezlerin gelişimi stratejik koşullardan yararlanırken Tuna üzerinden Estergon, Vaç ve Kuvin iskeleleri önem kazanmaktaydı. Geleneksel Macar panayırları eskiden olduğu gibi Buda'da yapılmaya devam ediyordu. Buda, Varadin, Kopan, Şimintorna, İstolni, Belgrad, Sombor, Sitila ve Varat güçlü bir şekilde Osmanlılaşan kentlerdi. Camilerin, medrese ve mekteplerin, yolcu ve yoksullar için imarethanelerin, erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı hamamların, derviş tekke ve zaviyelerinin, mahalle çeşmelerinin, rical ve eşraf içinse kendi özel hamamlarıyla birlikte köşk ve konakların yayılması sonucu fiziksel çehreleri değişime uğruyordu. Birçok müstahkem kentin Hristiyan Macar nüfusu güvenlik nedeniyle varoşa aktarılmaktaydı. Varoş, dış surların koruduğu yoksul Müslüman semtlerini de kapsıyordu. Bazı müstahkem kentlerde Hristiyan nüfus savunma tahkimatını onarmalarına karşılık olağanüstü vergilerden muaf tutulurdu. Böyle bir politikanın yerel Hristiyan nüfusun sadakatini pekiştireceği de düşünülmüş olmalıdır. Kırsal alanda her Macar köyünün başına köy topluluğunu temsilen kendi aralarından seçtikleri bir büro getiriliyordu. Köyün vergilerini bu büro toplayıp Osmanlı makamlarına teslim ediyor, hükümet buyruklarının hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasından da sorumlu oluyordu. Timar sahibi Müslüman sipahiler ise ya çoğunlukla kale muhafızı olarak müstahkem kentlerde ya da civar kasabaların birinde oturuyorlardı. Taşra'da Osmanlı'nın köylü yaşantısı üzerindeki etkisi Osmanlı yönetiminin Macar soyluluğunun ayrıcalıklarını ilga edip çift haneye ve timara dayalı kendi toprak ve vergi sistemini getirmesi sonucu hayli derin olmuştu. Diğer sınır bölgelerinde olduğu gibi Macaristan'da da askeri birlik mensupları özellikle de kale garnizonlarında girişimciliğe yatkın olan Yeniçeri ve Azepler ticaret alanında faaliyet gösteriyor, silah arkadaşlarının yerel pazarlarda bulamadığı malların temininde uzmanlaşıyorlardı. Zamanla bunlardan bazıları lüks emtiaya büyük sermaye yatıran tüccar olup çıktılar. Paşalar dahil yüksek mevkilerdeki rical dahi gelir fazlalarını bölgeler arası ticarete yatırıyordu. Ancak yasa koyucu ticaretle uğraşan askerilerin alım-satım işlemlerinin gerektirdiği gümrük vergilerini ödemekten kaçınamayacağı hükmünü getirmişti. Askeri birliklerin talep ve ihtiyaçlarını karşılama çabası özellikle dokuma, deri ve madeni eşya sanayilerinde yeni zanaatların doğup gelişmesine yol açtı. Nitekim daha sonra Fransızlar ülkelerine davet ettikleri Macar ustalardan seçkin Türk dericilik ürünlerinin sırrını öğrenmeye çalışacaklardır. Zaman geçtikçe yönetenlerle yönetilenler arasındaki kültürel etkileşim özellikle kentlerde daha belirgin hale geldi. İslamiyet'e geçişler çoğaldı. Türk sanat ve zanaatları taklit edilir oldu. Bütün bunlar Macaristan ile Osmanlı Balkanları ve Anadolu'su arasındaki ekonomik ilişkilerin yakınlaşması ve yoğunlaşmasına yol açtı. Konuşması, giyim kuşamı ve hayat tarzıyla Osmanlı sınır boylarının serhatlı kültürü taşıdığı güçlü Bosna çeşnisi ile birlikte Macaristan'a aktarıldı ve aşılandı. Boşnak birlik ve yerleşimlerinin özellikle güçlü olduğu Güney Macaristan kentlerinde Sırpça, Hırvatça egemen dil haline geldi. Bu Serhat Beylerbeyliği'nde köle ticareti de serpilmekte gecikmedi. 1666'da düşman topraklarına düzenlenen bir akından sonra elde edilen ganimetin ve esirlerin Osmanlı-Avusturya sınırındaki başlıca müstahkem mevkii olan Kanice'ye getirilip satılışının olağanüstü canlı bir anlatımını Evliya'da buluyoruz. Kaynak Evliya Çelebi 1896-1938 7 sayfa 52-79. Akıncı grubu sevinç içindeki kente girdiğinde esirler zindanlara atılır, savaşçılar ise tek tek kent halkının evlerinde ağırlanır. Sonra ertesi sabah bütün esirler ve ganimet eşyası büyük çarşıya götürülüp satışa çıkarılır. Esirlerin giysilerinin, kılıçlarının ve bütün mallarının açık arttırmayla satılması 5 gün sürer. Esirler 200 ila 1000 altın paraya gider. 50 esirden 10'u sultanın 5'te 1 hissesi (parantez içinde pencik karşılığı) paşaya teslim edilir. Her şey satılıp savulduktan sonra ganimet parası olarak elde 18.160 altın kalır. Bu paradan akıncıların zarar ve ziyanı ile 2 kılavuzun ücreti ödenir. Ayrıca yoksullara 40 kuruş ve kalenin 2 kapı muhafızına 10 kuruş verilir. Nihayet şehit düşenler için kesilen kurbanlar ile yaralıların bakım masrafları karşılanır. Sonunda herkes Sultan 3. Mehmet Camii'nde toplanır ve 1490 akıncının (parantez içinde gazinin) payları dağıtılır. Evliya 2 sadık hizmetkarı için birer hisse, akıncıların yoklama ve pay dağıtım listelerini hazırlamakta katip olarak geçen hizmeti nedeniyle 2 hisse olmak üzere fazladan 4 pay alır. Cami görevlileri de unutulmayıp 5 altınla ödüllendirilir. Evliya fetih süresini okur ve tören savaşçıların İslamiyet, Hazreti Peygamber, Kerbela şehitleri, şehit akıncılar ve veliler adına yüksek sesle dua etmeleriyle sona erer. Macaristan'da ticaret sadece kırsal alanda kol gezen haydutlar yüzünden değil Habsburg topraklarında üstlenen Macar çetelerinin bu tarafa yaptığı akınlar nedeniyle de genellikle zor ve tehlikelerle doluydu. Ana yolların bile güvensiz, seyahat ve nakliyat maliyetlerinin yüksek olması ticareti köstekliyor, iç bölgelere kıyasla Macaristan'da takas herhalde daha yaygın biçimde uygulanıyordu. Osk, Tolna, can kurtaran üzerinden geçen ana askeri güzergah ticaret kervanlarınca da kullanılmaktaydı. Ancak nehir ulaşımı daha güvenli sayılıyordu. Tuna nehir yolu özellikle tahıl ve güneyden gelen diğer tarım ürünleri gibi hacimli malların taşınmasında kullanılıyordu. En büyük tekneler 1200-1400 kile ya da 30-34 ton, daha küçükleri ise bunun yarısı kadar yük alabiliyordu. Kış aylarında ise Tuna buz tuttuğundan bütün trafik durmaktaydı. Sokollu Mustafa Paşa'nın beylerbeyi olduğu dönemde belki 1567'ye doğru Buda ile Peşte arasında bir köprü inşa edilmişti. Anlaşılan güneyden yapılan ithalatın büyük bölümü Macar kent ve kasabalarında oturan Osmanlı askeri birlikleri ve personelince tüketiliyordu. Görüldüğü kadarıyla Macaristan'ın Osmanlıların elindeki kesiminin genel ticaret dokusu ile ithalat yapısını bunların yaşam, giyim, kuşam ve yeme içme alışkanlıkları belirliyordu. Dipnot: Fekete ve Kaldi Nagi 1962 sayfa 722-726'ya göre İthalat buğday, pirinç, zeytinyağı, ceviz, tuzlanmış balık, şarap, karabiber ve kahveden oluşuyordu. 1580'de 705 fıçı şarap ithal edilmişti. Karabiber ithalatı 1573'te 707 denkten 1580'de 81'e keskin bir düşüş göstermişti. 1571'de Buda gümrüğüne ulaşan 63 tekneden 29'u Belgrad'dan, 28'i Semendire'den, 17'si Petervaradin'den, 14'ü de Essek'ten geliyordu. Kahve ithalatından ilk defa 1579 tarihinde söz ediliyordu. Bu bağlamda Macaristan'a pirinç gibi bazı temel gıda maddeleriyle bir kısım üzüm türlerini sokanların da Osmanlılar olduğu önemli kaydedilmelidir. Pirinç ihtiyacı giderek arttığından ama pirincin nakliyesi pahalı olduğundan Osmanlılar çeltikçilikte uzmanlaşmış reayayı bölgeye getirmişler. Sonuçta pirinç üretimi kırsal alanlarda yayılmıştı. Tekstil ürünleri çoğunlukla Osmanlı Balkanları ile Anadolu'dan ithal ediliyordu. Yambolu, Tirnovo ve Selanik'in yünlüleri diğer kuzey eyaletlerinde olduğu gibi Macaristan'da da rağbetteydi. Kale ve garnizonların Müslüman nüfusu arasında çok tutulduğu açıkça görülüyordu. 1545 yılına gelindiğinde Osmanlı Macaristan'ı ile Viyana ve Habsburg yönetimindeki Macar toprakları arasında artık düzenli ticaret ilişkileri kurulmuş bulunuyordu. Bu uluslararası ticarete giren başlıca emtia baharatı, Alman çeliğinden yapılma bıçakları ve özellikle Avrupa yünlülerini kapsamaktaydı.